Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, bize o değerli vakitlerini ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da zaman zaman söylediğim gibi sessiz kalan ama bizler için bahada eşsiz olan dostlarımız. Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Erkam Radyo'dasınız. Malumunuz olduğu üzere Münir Arıkan ile Nitekli İnsan programında 2024'ün 14. programında elhamdülillah sizlerle insanın temel yetkinliklerini konuştuğumuz 2024 teması çerçevesinde geçen hafta başladığım ve ikincisini bugün yapacak olduğum Ramazan özel programı ile sizlerdeyiz efendim. Madem 2024'te insanın temel yetkinliklerini, insanın yetkinliklerini, ana yetkinliklerini işliyoruz, acaba Ramazan'ın da bizden beklediği bazı özel yetkinlikler var mı? Ramazan bizde hangi yetkinlikleri oluşturmak ister? Hani onu da bir şahsı manevi olarak düşündüğümüzde Rabbimiz elbette bizden ister. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bizden ister ama Ramazan'ı da hani bir şahsı manevi olarak görüp acaba Ramazan bizden nasıl olmamızı ister diye inşallah ikinci bölümüyle bunu bitirmiş olacağım bu konuyu. Geçen hafta malumunuz olduğu üzere aziz dostlarım Ramazan bizden ne bekler diye Ramazan ayının bir Müslümandan beklediği temel yetkinlikleri ele almaya başlamıştık. Oruç ayı, Kur'an-ı Kerim ayı, itikaf ve tefekkür ayı, fıtrat ayı, fitre ayı Ramazan'ın da ihtiyaç duyduğu, Ramazan'ın onu ihya edecek Müslümanlardan istediği ve beklediği temel yetkinlikler var demiştik efendim. Başında oruç geliyor değil mi? Oruç ayı, rahmet ayı, merhamet ayı, mağfiret ayı, sabır ve empati ayı, itikaf ayı, tefekkür ayı, sosyal bir ay olmasına rağmen acaba gözden kaçırdığımız bazı diğer hani alt unsurlar diyeceğim ama haşa hiçbiri birbirinden aşağıda kalır yetkinlikler değil bunlar. Ama hani şöyle bir soruyla başlasak bu haftaki programımıza. Hani normalde sabır var içerisinde, itikaf ve tefekkür var. Ama sosyal bir ay olmasına rağmen acaba neden son 10 gününde itikaftaki uzlet de var kendi içerisinde? Hani normalde son 10 gün harıl harıl, sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşıp tabiri caizse komşusu açken tok yatan bizden değildir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın buyruğu doğrultusunda acaba bayrama yanık giren var mı, umudu yitik giren var mı, boynu bükük giren var mı diye aramamız gereken bir dönemde acaba neden böyle bir itikaftaki uzlet var? Bunu da inşallah konuşmuş olacağız. Sabretmek demiştik biliyorsunuz. Ailemizden, evimizden, konforumuzdan vazgeçerek imkanlarımızı en gariban insanların imkanlarıyla bir anlamda Allah'ın evinde eşitleyerek caminin bir köşesinde deruni bir tefekkürle zihin dünyamızın dinginleşmesini, derinleşmesini, ilahi ilhamın bize yetişmesini bekleme sabrı da göstermek diye konuşmuştuk. Mütevazilik ve konfordan vazgeçiş, Ramazan fitresi, disiplin, Kur'an-ı Kerim okumak, mukabele etmek, sistemli olmak, sosyal bir varlık olmak, aile olmak ve iradeyi birinci programımızda açıklamıştık ama programın kapanışında yanlış hatırlamıyorsam iradeyi biraz daha açıklayacağız demiştik sizlere. Bu anlamda isterseniz itikafla ilgili soruyu da sorduktan sonra iradeyi biraz daha ele alarak başlayalım inşallah. Aziz dostlarım, irade aslında nefsimizin isteklerini öteleyebilme yetkinliği, azgın nefsimizin terbiyesini sağlayacak bir netlik ve kararlılık ortaya koyma becerisi, bir sistem insanı olma, kural dışı davranmama, hep kuralcı olma. Annem rahmetlinin babası olan Müftü dedem, Hacı Mahmut Öğütçü, Şam ulemasından, Antep eşrafı, eski Ankara ve Gaziantep müftisi olan dedem, rahmet olsun, 6'da sabah kahvaltısı, 12'de öğle yemeği, 6'da akşam yemeğini yemeyi bir irade beyanı olarak ortaya koymuştu. Hani iradenin biraz Arapça kökenine değineceğim. İstemek ve dilemek sonunda bunu isterdi. Anneannem rahmetli de bunu hep uydu. Allah razı olsun. Vefatına kadar Hacı Efendi dediği eşine hep bunu bir hizmet olarak gördü, bir ibadet olarak gördü. Bir başka özelliği iradesiyle alakalı mesela dedem rahmetlinin bizim çocukluğumuzda şimdilerde çok kalmadı. Eve davet Herkes birbirini restoranda, lokantada ağırlıyor ama Antep eşrafı böyle müttaki insanları evlerine davet ederlerdi. Ve Antep'in de ağırlamasını tahmin edersiniz, yani yemek şehrimiz. Allah hepsinden razı olsun. Çeşit çeşit yemekler, sofralar dolusu. Dedem rahmetli onlardan 3 tanesini seçerdi. Biri tatlı olmak üzere. Ben bundan yiyeceğim evladım diye söylerdi ev sahibine. Hiç dördüncüsü vaki değil. Bir istisnası, bir keresinde tatlıyı saklamışlar. Meyveyi seçmiş. Antep'te de baklavamız meşhur. Bir muziplik yapalım demişler rahmetliye. Tatlıyı koymamışlar. Hani normalde sofrada girişte gösterilir Antep şeyi. Dedemin usulü böyle bakar. Bundan istiyorum diye. O da bir çorba, bir yemek seçmiş. Bir de meyveyi seçmiş tabii. Sonra herkes oturuyor sofrada. O kalkmış demiş sizde bir iş var ama bugün. Neyse biraz sonra o meşhur Antep'in o sini baklavası gelmiş. Dedem rahmetlik böyle çevremiş kollarını. Can evine bismillah demiş. Ya hocam demişler hani şeyiniz vardı böyle bir iradeniz, böyle bir kuralınız. Evladım demiş o seçtiğim şeyler mideye gider. Bu can evine, can evine bismillah diye Antep usulü birkaç dilim baklava yatmış ağzına. Bu da günün esprisi olsun. Dolayısıyla hani böyle anlatıyoruz burada aziz dostlarım. Bendeniz bu iradeyi ortaya koyan örnek bir şahsiyet falan değilim ama iradeyi ortaya koyarak bize örnek olan insanların Ramazan vesilesiyle bunu çok daha titiz, hassas ve duyarlılıkla yapmaları ne oluyor? Bakın yıllar sonra bir rahmete vesile oluyor. İnşallah program sonrasında bütün geçmişlerimize rahmet olacak bir Fatiha'nızı esirgemezseniz onların da ruhları şad olur. Dolayısıyla biz aslında bu yaşantımızı sadece kendi adımıza değil örnek olmak, hani Allah'ımızın rol model olarak bize gönderdiği peygamberler, başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere üsve-i hasene ise, en güzel örnekse, onun varisleri olan alimler de o üsve-i haseneden ne alabiliyorlarsa, neyi uygulayabiliyorlarsa, onlar da bizim kandillerimiz oluyor. Sahabe-i kiram gibi gökteki yıldızlarsa onlar da o kandillerden, o yıldızlardan nasiplenen kandillerimiz oluyor. Dolayısıyla bir şey yaptığınızda sadece nefsiniz için yapmadığınızı, bunu ileriki nesillere hem ruhani anlamda bir örnek olmak adına ama bedensel olarak da bizatihi genlerini ihya etmek, gen editing, gen patching, gen yaması yapmak, genlerini oluşturmak olarak ilerideki genetik zürriyetinizi de inşa ettiğinizi, ihya ettiğinizi lütfen unutmayın. O da bir terapidir. Dolayısıyla zaman zaman programlarda sizlerle paylaşırım. Hani bence bir Müslümanın 3 tane tanımı vardır can dostlarım. Müslüman 3 özellik, yani bir tahmin edilebilir olacak yani. İradeli bir insan da hep tahmin edilir değil mi? Ne yapacağı, bu durum karşısında ne yapacak? Her seferinde sisteme uyar çünkü kurala uyar. 2, Müslüman karşısındakine kendini kötü hissettirmeyecek. Ya yani tahmin edilir olacak, karşısındakine kendini kötü hissettirmeyecek. Bir de faydalı olacak. Bu 3 özellik birleşince yani ballı lokma tatlısı yani. Gir oyna çık oyna demiş ya şair. Aynen bu 3 özellik sende varsa, bende varsa, bizde varsa... İradeye dönecek olursak, irade peşinden gitti, aradı, istedi fiilin mastarı aslında. Murat da, mürit de aynı kökten geliyor. Aynı zamanda route, ağ peşinde dolaşma anlamında da bir kelime. Sözlükte istemek, dilemek anlamında, nefsin yapılması gerektiğini hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi. Onu irade etmesi, onu arzulaması, ona yönelmesi. Ya da canlıyı kendisinden değişik mahiyetteki fiillerin doğmasını sağlayacak bir duruma getiren nitelik. Yahut bir fayda elde etme inancının ardından doğan eğilim. Sonuçta nefsimiz, aklımız, zihnimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, bilgimiz, deneyimlerimiz ve o ana kadarki birikimlerimizin bir yansıması olarak bazı şeyleri irade ediyoruz, yani istiyoruz. İrade terbiyesi dediğimiz şey bu isteklerin hangisinin azgın nefsin buyurgan ve kudurgan istekleri olduğunu, hangisinin de ruhani, ilahi, ahlaki, insani, vicdani istekler olduğunu ayırt etme yeteneği oluyor. Dolayısıyla maddi, manevi, ruhani kimliğimiz ya da varlığımız içerisinde bazen ruh emredebilir, bazen şeytan emredebilir, bazen melek tavsiye edebilir, bazen bir ilham gelebilir, bazen Allah'tan bir imdat yetişebilir, bazen tecrübelerimiz, bilgilerimiz gözümüzün önüne gelir, hayatımız film şeridi gibi. Bazen aklımızı kullanabiliriz. Bazen imanımız devreye girebilir. Bazen vicdanımızı kullanabiliriz. Dolayısıyla zaman zaman içeride cinler, şeytanlar, vesvese veren nefsimiz, ondan sonra melekler ve bütün bu haşa tabiri caizse hengamenin içerisinde acaba içimizden gelen bu istek hangi istek? Olumlu bir istek mi, olumsuz bir istek mi? Bizi cennete götürecek bir istek mi, cehenneme götürecek bir istek mi? İşte bunun ayırt edilme yeteneğine irade ediyoruz. İşte Ramazan bizden, ecdadımızla kurban olayım ahlakına, edebine hiç Ramazan diye kullanmamışlar. Eserlerde Ramazan-ı Şerif diye geçer. Kur'an demedikleri gibi, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimüşşan dedikleri gibi, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim dedikleri gibi, Ramazan-ı Şerif de bizden irade eğitimi ve terbiyesiyle irademizi buyurgan ve kudurgan nefsin yönetiminden alarak ruhun yönetimine vermemizi bekliyor. Zaten hani biz az yediğimizde ruh nasıl muazzep olmuyorsa, mutlu oluyorsa, mesut oluyorsa, değil mi? Uykumuz bile güzelleşiyor, değil mi aziz dostlarım? Yürümemiz, konuşmamız, nefes almamız değişiyor her şeyden evvel. Dolayısıyla sağlığımız, sıhhatimiz, afiyetimiz yerine geliyor. Böyle bir irade yönetiminde başarılı olarak aslında nefsin elinden, o kudurmuş nefsin elinden alarak zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak üzere geldiyse, ahlak dediğimiz şey bizatihi o nefsin bütün buyurgan emirlerini, bir dakika, şimdi Allah var, Resulü var, melekler var, huzur-u ilahideyiz. İnallaha mâne, Allah bizimle beraber, Allah bizi görüyor. Şu anda benim nefsimin buyurgan, kudurgan emirlerinden yüz çevirerek Rabbimin istediği, Allah Resulü burada olsaydı nasıl davranmamı isterdi? Rabbim şu anda benimle konuşuyor olsaydı, beni gördüğüne göre ihsan makamında, ben onu görmesem de beni görüyor, nasıl davranmamı isterdi? Her zaman söylediğim gibi bir sorun mu, soru mu? Sorun olarak gördüğümüz şeyleri Allah bana bir soru soruyor. Hangimizin daha işler yapacağı belli olsun diye sınandığımız bir sınavdaysam, o zaman ben bu soruyu nasıl cevaplarsam Rabbim mutlu olur. İşte tam bir irade eğitimi. Can dostlarım, aziz dostlarım, bu konuda 1972 yılında Harvard'da Profesör Doktor Walter Mischel'in yaptığı meşhur bir deney var. Walter Mischel, Marshmallow deneyi diye meşhur olmuş bir deneyin aslında mucidi. En uzun süren sosyal bilimsel deneylerden bir tanesi bu deney bilim dünyasında. Çocuklara ellerindeki hani Eti Puf benzeri marshmallowları göstererek, şimdi yerlerse tabaktaki bir tane marshmallow yiyeceklerini, ama tabaklara konan marshmallowları yemedikleri takdirde, şimdi odadan ayrılacaklarını, odaya geri dönene kadar yemezlerse, beklerlerse iki ya da üç marshmallow verecekleri beyanına dayanır bu deney. Deneyi yapanlar tabaktaki bir marshmallow'u çocukların önüne bırakarak bir odada 20-30 tane çocuk bırakıp odadan çıkarlar. Kameralarla gözetliyorlar tabii. 15 dakika içerisinde aziz dostlarım. Hani marshmallow deneyi diye webde çok güzel. Tabii bunu Harvard profesörü Walter Mischel yapıyor ama daha sonra Türkiye'de de var. Bir sürü bilim insanı, anne babalar yapmışlar kendi çocuklarının irade beyanları, yönetimleri nasıl diye. Çok inanılmaz güzel, keyifli. İzlemekten çok hoşlanacağınız videolar var. Marshmallow deneyi diye bakarsanız webde birçok şey göreceksiniz. Aile olarak da bir Ramazan ayı, bir aile ayı, bir irade ayı. Bunu kendi çocuklarınız, torunlarınıza, sizler de yaparsanız bunu kameraya alarak. Tabii küçük çocukların bu şekilde yayınlanmasına karşıyım. Ama en azından bu deneyimi onları göstermeden, onları ifşa etmeden de sonucunu paylaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Neler olmaz ki 15 dakika içerisinde? Yememek için böyle dudağını ısıranlar, elini tutanlar, hani bir eliyle marshmallow'a giderken öbür eliyle onu tutup geri çekenler, gözünü kapayanlar, odada fırfır tur atanlar, bağırıp çağıranlar, hani aa diye bağırınca böyle dikkat dağılır ya, böyle ağlayanlar. Ama bir grup çocuk da vardır, umursamadan hazır tabaktaki bir marshmallow'u hemen, daha onlar çıkar çıkmaz hiç umursamadan kapıp onu yerler. Ne kadar her şey normal aziz dostlarım. Yani sonuçta deneyi yaparlar ve bunu gözlemlerler. Ama deneyi yapan ilim adamlarının aklına şöyle bir soru daha gelir. Acaba bu iradelerini yönetebilen, 15-20 dakika tabaktaki marshmallow'u yemeden bir şekilde sabreden çocuk grubunda, bunların ilerideki hayatlarındaki okul, iş ve evlilikteki başarıları, huzurları, mutlulukları nedir? Aziz dostlarım, çok enteresan veriler gelir. Uzun yıllar bu çocuklar takip edilir. İradelerini terbiye edip sabırla davranan çocukların hayatları diğerlerine göre çok daha başarılı ve mutlu olmuştur. Yani iş hayatlarında daha başarılı olmuşlardır, evliliklerinde daha mutlu olmuşlardır. Okul hayatları çok daha akademik seviyede başarılı geçmiştir. Sosyal hayatları statü olarak çok daha iyi bir yere gelmiştir. Bunlar çevrelerinde çok saygın ve kabul gören insanlar olmuştur. Buradan yola çıkarak bilim insanları zevki öteleyebilen, iradesini kontrol edebilen, sabırlı davranabilen insanların daha başarılı olduklarına dair istatistik bir veri ortaya koymuşlardır ki Ramazan'ın da bizden istediği böyle bir insan olabilme eğitimi zannımca. Dolayısıyla Ramazan bizden bir irade eğitimi de beklemiş oluyor. Aziz dostlarım, Ramazan'ın beklediği bir yetkinlik de hoşgörü. Yani birbirimizin ufak tefek kusurlarına takılmamak. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç bir kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olduğu bir günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Ona birisi sataşır veya küfrederse ben oruçluyum desin buyruğunu, bu hadis-i şerifi unutmayalım. Hani oruç bir kalkansa, zaten Ramazan ayında şeytanlar bağlanmışsa, bu şuurla ufak tefek şeylere takılmadan, ufak tefek kusurlara, ufak tefek kırgınlıklara, kızgınlıklara, küskünlüklere takılmadan, hani affedicilik de tabii Ramazan'a beklediği bir yetkinlik. Ama ya o şimdi mesela bir arkadaşımız oruç tutmuyordu şirkette. Biz tutuyorsak normalde yani Galat-ı meşhur dediğimiz hatanın, yanlışın meşhur olması şöyledir bilinen amiyane tabiriyle halk nezdinde. Ya ben oruçluyum şimdi adamın asabını bozmayın falan gibi böyle bir şey kabarma gelir içimizde. Hayır ya ben oruçluyum. Ben hiç kötü bir söz söyler miyim? Ben hiç böyle trafikte korna çalar mıyım? Ben hiç trafikte emniyet şeridini ihlal eder miyim? Ben hiç oruçlu halimle bir yanlış yapabilir miyim? Bu başka bir terbiyedir. Dolayısıyla diyelim şirketimizde, çalıştığımız belediyemizde, beldemizde, bakanlığımızda, bir kurumda, bir sivil toplum kuruluşunda, bulunduğumuz apartmanda, sitede, her nerede bulunuyorsak bulunalım. Özellikle gurbet yerlerde Almancı dediğimiz, tabii sadece Almanya değil, bütün dünya ülkelerinde güzide vatandaşlarımız var. Özellikle gayrimüslimlerin, ateistlerin, kafirlerin diyarında ufak tefek böyle hatalara takılmadan, hani ben oruçluyum, ben nasıl kızabilirim, ben nasıl kötü bir örnek olabilirim, ben nasıl kavga edebilirim, ben nasıl hoş görmeyebilirim mantığında olmak, iradesinde olmak, ahlakında olmak herhalde ya bu Müslümanlar oruç tuttuklarında hayat ne kadar güzelleşiyor arkadaş. Biz de bir oruç tutalım sevdasına onları düşürmesi lazım. Nitekim oruçla alakalı yurt dışında zaman zaman görüyoruz, şahit oluyoruz. Hatta iftar veriyorlar, iftarlarına katılıyoruz. Müslüman olmayan gayrimüslim ilim insanlarının, bilim insanlarının, din insanlarının, alimlerin, zikir ehlinin, müttaki yaşam stilinde böyle yaşamaya çalışan insanların görüyoruz programlarında. Onlar da inanın ya bu oruçta bir keramet var, bir hikmet var. Müslümanların ayında, Ramazan'da biz bunu başka vakitlerde tutabiliyoruz ama özellikle Ramazan'ın bir hikmeti var. Biz Ramazan'da da biz Müslümanlar gibi oruç tutalım diye en azından birkaç günü Ramazan'da Müslümanlar gibi oruç tutan dostlar, tanıdık yurt dışında Allah sayılarını artırsın, sonlarını hidayetle taçlandırsın inşallah amin. Aziz dostlarım, canımın içi dostlarım, Ramazan'ı bir şahsi manevi olarak görüp acaba bizden ne bekliyor Ramazan diye onun bizden beklediği yetkinlikleri konuşuyorum. Bir çok çok çok önemli unsurlardan bir tanesi Ramazan boyunca temizlenmek, arınmak, her türlü günahtan, masivadan, kusurdan, hatadan, kinden, nefretten, buğzdan, hasetten derken gıybetten de demek istiyorum. Gıybet nedir? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde tanımladığı şekliyle sizden biri hiç ölü kardeş eti yemek ister mi? Bak iğrendiniz, tiksindiniz diye Rabbim üstümüze gidiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Gıybet ölü kardeş etini yemekle özdeşleştirdiğine göre Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla yani yamyamlık bir anlamda değil mi? Helal olan gıdaları yemenin bile haram olduğu oruç süresince sadece şunu söylemek istiyorum. Varın gidin siz düşünün bakalım canlar. Acaba gıybet edenlerin orucu nasıl olur? Oruçta gıybet edersek halimiz nice olur? Bunu sizin o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Bu konuda daha fazla ileri giderek haddimi aşmak istemiyorum. Ama şahit olduğum kadarıyla çevremde, ailemde, bulunduğum ortamlarda özellikle hani bir seçim sonucunda bir seçimin sonuçlandığı bir haftayı yaşıyoruz. O kadar çok siyasilerin arkasından konuşuyoruz ki yani siyasiler olunca helal mi oluyor aziz dostlarım? O kadar çok devlet büyüklerinin arkasından konuşuluyor ki. Ha şöyleyse ben mesela inşallah Allah lütfederse birkaç gün içerisinde hazırlıyorum. 25-30 madde yazdım. Malumunuz olduğu üzere ben devlet yetkililerinden bir şey bekliyorsam Twitter diye, sosyal medya diye bir şey var. Direkt onları da mentionlayarak, onların adını da yazarak hani gizli saklı onların görmediği yerde aleyhine konuşup yüz yüze geldiğinizde efendim ne kadar güzel buyurmuşsunuz diye Nasrettin Hoca'nın fil vakasında olduğu gibi Timur'u görünce efendim bunun dişisini de istiyor. Aksaray mıydı? Akşehir halkı özür dilerim. Akşehir halkı bunun dişisini de istiyor diye Timur'a affedersiniz kelimem için özür diliyorum. Yalakalık yapmanın bir alemi yok. Dolayısıyla ben geçenlerde malumunuz olduğu üzere üniversitelerimizde yavrularımızın şu aziz mübarek Ramazan-ı Şerif boyunca belli sınavlara düçar bırakılmasını, derslerin ağır olarak konarak onların aileden çalınmasını candaraş bir feryatla haykırarak Cumhurbaşkanımıza da sizlere de devletin bütün YÖK dahil, Milli Eğitim Bakanlığı dahil hepsine sosyal medya üzerinden iletmiştim. Aynen bu şekilde hani seçimin sonucunda değerlendireceğimiz sonuçta siyaset bilimi okuduk. O mürekkepleri boşuna yalamadık. Evet bir siyaset bilimci değilim. Bir kişisel gelişim uzmanıyım. Bir executive coach olarak çalışıyorum. Aile şirketlerin kurumsallaşmasıyla alakalı koçluk yapıyorum. Aile koçluğu yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum. Eğitimciyim. Yazarım aynı zamanda. Ama bu mikrofon bize verilmişse, sosyal medya hesabımız bize verilmişse, epey de bir takipçimiz varsa oradan da bu analizi yapmak boynumuzun borcu. Rabbimiz bizi konuşmacı olarak takdir ettiyse, bize bu lütfu, bu emaneti tevdi ettiyse susmak olmaz. Susulması gerektiği yerde konuşmak, konuşulması gerektiği yerde susmak kadar herhalde acı bir şey olmasa gerek. Onun için hani gıybet nasıl olmaz? Bu şekilde benim gibi yaparsanız gıybet olmaz. Onlar da buna erişebilirler. Onlar da buna ulaşabilirler. Sosyal medyada bütün takipçileriniz sizin nasıl bir karakterde olduğunuzu anlayabilirler. Ama benim gördüğüm kadarıyla çok saygı duyduğum hocalarım, büyüklerim var. Devlet yetkililerinin arkasından olmadık eleştirilerle şunu da yanlış yapıyor, bunu da yanlış yapıyor diye konuştuklarında onunla yüz yüze karşı karşıya geldiklerinde de her şeyini tasvip eder vaziyette büyük hürmet gösteriyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Asıl ben seminerlerimde söylerim aziz dostlarım. Ne olursunuz alkışlamayın diye. Hiçbir alkışınız beni geliştirmiyor diye bunu söylerim. Bazen hani alkışta dua niyetine geçebilir. Bir teveccühtür. Ama insan da nefis taşıyor. Üstadın söylediği gibi Necip Fazıl'ın durun demiş ruhum kirleniyor, ruhumu kirletiyorsunuz, durdurmuş alkışı. Hani o kibre enaniyete dönerse alkışlar beni geliştirmedi bugüne kadar. 24 yıldan beri bu mesleği icra ediyorum. 19. ve son mesleğim inşallah ölene kadar bunu bir hakkın layıkıyla yapmak nasip olur. Rabbim bu nimeti bizlerden almaz. Sözümüzü tesirli eyler, sesimizi güçlü eyler. Ama alkışlar beni teveccühler, beğeniler, ne kadar da güzel söylediniz hocamlar beni hiçbir yere getirmedi. Asıl seminerde el kaldırıp itiraz eden, seminerden sonra usulünce gelip iki satır bana yazı yazan, birkaç dakikasını ayırıp bana lütfederek hediye veren eleştirisiyle ya hocam bu yanlış bak şöyle yapmışsanız şöyle olsa daha iyi olmaz mı? Aslında bu değindiğiniz noktanın şöyle açıklaması falan gibi o eleştiriler, o ilaveler, o katkılar beni bugünlere getirdi. Dolayısıyla hani nereden geldik buraya? Gıybet ölü kardeş etini yemekle özdeşleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bir seçim haftasında gıybet 5-0 gırla gidiyor. Dolayısıyla bunun yerine eleştirilerinizi, analizlerinizi, çözüm önerilerinizi, tavsiyelerinizi sosyal medyada ilgililer artık tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Onları da mentionlayarak, onların isimlerini de yazarak Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Adayım ne diyorsanız artık Bakın bu konuda, bu ilde, bu ilçede, bu beldede, bu seçimde şu şu hatalar bizi buraya getirdi. Bundan sonra şöyle şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı gibi öneri olarak olursa gıybet olmaz, ümit ediyorum. Aziz dostlarım, Ramazan-ı Şerif'in bizden beklediği temel yetkinliklerden bir tanesi iyilik. İyiliğin hadsiz hesapsız katsayısının çok arttığı bu mübarek ay içerisinde, hele hele böyle bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin de Ramazan içerisinde gizlenmiş, saklanmış olmasını, Ramazan'da yapılan ibadetlerin çok daha oruçluyken yapılan ibadetlerin, değil mi? İtikaftayken yapılan ibadetlerin, çok özel gün ve gecelerde yapılan ibadetlerin nasıl olacağını bir düşündürmek istiyor Rabbim zannımca. Dolayısıyla bir iyilik ve rahmet ayı, bir mağfiret ayı, bir arınma ayı. Zaten Allah mübareklerine Firacı, Baba Şaban ve Belline Ramazan diye 3 aylar girer girmez başladığımız, dilimizde virt ettiğimiz o duanın tecellisiyle Rab bizi Ramazan'a kavuşturduysa bundan büyük bahtiyarlık ve nimet olur mu? Elhamdülillah. Dolayısıyla bir şans vermiş oluyor. Rabbim o dualarımızı kabul ederek, ey kulum ulaşmak istiyordun, kavuşmak istiyordun, buyur Ramazan'da sana mühlet verdim, ömür verdim, nefes verdim, imkan verdim, hadi yap bakalım yapacağın iyilikleri. Aziz dostlarım, iyilik derken aklınıza ne olursunuz sadece maddi iyilikler gelmesin. Maddi iyilik, iyiliklerin en kolayı. Tabii şu anda bizi izleyen muhacir dostlarımız varsa, bir akrabası muhacir bir dostumuzdan para istemiş. Abi kuzum demiş, can değil ki çıkartıp hemen veresin. Hani canımı alma paramı alma gibi espri olarak söylenir böyle muhacirler arasında. Ama en kolaydır. Bütün samimiyetimle söylüyorum, yani para vermek çok kolaydır. Zor olan şey nedir biliyor musunuz? Her nefsin kendi nefsine ağır gelen yükümlülükleri vardır. Bazen birine abi demek, birine abla demek. Bazen birine buyurun efendim demek. Bazen boyun bükmek. Gerdan kırmak, bazen affetmek, bazen seni affettim demek, bazen beni affeder misin demek, bazen ben sana yanlış yaptım, hakkını helal eder misin diye bir helallik dilemek çok ağır gelebilir. Nefsinize ne ağır geliyorsa onu yapmanız herhalde iyiliklerin en zirvesi olsa gerek. Mesela birisi için bir hediye götürmeniz bir iyiliktir. Çünkü ya o sana hiç hediye getirmedi, şimdi sen mi ona hediye alacaksın? Birisi hiç evine gelmemiştir, sen ona gidersin. Bu iyiliklerin zirvesi olsa gerek. Yani iyiliği sadece, tabii ki küçümsemiyorum, yetimi sevindirmek, fakir fukarayı sevindirmek, dul bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz varsa onu başkasına namerde muhtaç etmeden o evi şenlendirmek, yaptığınız iyiliklerle, bağışlarla, ihsanlarla, bir yolda kalmışa, bir fakir fukaraya, bir ihtiyaç sahibine iyilikte bulunmak herhalde bu ay itibariyle çok daha bizden beklenen bir güzelliktir, bir yetkinliktir. Tutumlu olmak, tabii bir taraftan da Ramazan bizden bunu bekler. Ne dedik? İftarda hemen böyle hani kış boyu ağılda tutulan kuzular ilk defa anneleriyle böyle doğum sonrası bir araya getirilir ya, inanılmaz bir kavuşmadır. Elbette fütursuzca iftar helal olma dönemidir. Yani Ramazan topu atıldığında, ezanlar okulduğunda haram da değildir, yiyebiliriz. Ama neden helalimizi haram yapalım ki? İsrafa yol açarak, savurganlığa yol açarak, bir tutumluluk varsa Gazze'yi de düşünerek, Filistin'i düşünerek, Myanmar'ı düşünerek, Urumçi'yi düşünerek, Hindistan'da mazlum Müslümanları düşünerek, dünyanın bütün coğrafyasında, Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Pakistan'da, Afganistan'da, Sudan'da, Somali'de, Libya'da, Mısır'da, kahır altında, zulüm altında inim inim inleyen kardeşlerimizi düşünerek neden tutumlu davranarak onlar için de bir şeyler ayırmayalım? Allah razı olsun Türkiye ve insanımızdan. Dünyada milli geliri oranla en fazla iyilik yapan ülkeyiz. İyilikler ülkesiyiz. Bu iyilikleri tutumlu olmamız sayesinde, savurgan olmamamız sayesinde başardıysak, bu tutumluluk bizi iyiliğe götürüyorsa, bu birikim bizi iyiliğe götürüyorsa, aziz dostlarım son 10 günündeyiz. Hani oldu olduğu kadar diye bu yıl, hani geçmiş saymıyorum ama gelecek yılla alakalı 2025 Ramazan-ı Şerifi için ne olursunuz ya, aylık olarak bir köşeye ayırmaya çalışın yani. Gücü nispetinde herkes. Bazı katılım bankaları var. Hani orada altın hesabı miskal miskal alabiliyorsunuz yani. Zerre zerre. İlla bir gram almanıza gerek yok. Bir gramın onda biri kadar da alabiliyorsunuz. Yüzde biri kadar da alabiliyorsunuz. Ne kadar şeyiniz varsa, gücünüz varsa. Ama bunu enflasyonist bir ortamda yaşıyoruz. Enflasyona ezdirmeden paranızı helal çerçevede koruyacağınız şeyler de vardır, hesaplar da vardır. Bugün gidip bir kuyumcudan o kadar küçük miktarda bir şey alamazsınız. Ama bu katılım bankalarının şeylerinde, özel finans kuruluşlarının, faizsiz bankacılık yapan kurumların hesapları içerisinde böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani bir yıl var daha gelecek Ramazan'a. Şu anda bu birikiminizle mesela ne kadar iyilik yapmak istersiniz? Bunun bir çetesini tutarak, bir hedef koyarak kendinize ay ayda o hedefe gitmekle alakalı niyetlenip bir tarafa ayırırsanız bir kenara, inanın 2025 Ramazan'ında bugünkü Ramazan'dan, 2024 Ramazan'dan çok daha mutlu olursunuz. Bunu hangi özelliğinizle sağlayacaksınız? Tutumlu olma özelliğinizle. Hatta bir aile ayı diyoruz Ramazan'a. Bunu çocuklarınızla beraber yaparsanız da çok daha mutlu olursunuz. Onların da bu terbiyesini, ahlakını, bu vasfa ulaşmalarını, bu vasfı kazanmalarını sağlamış olursunuz. Can dostlarım, Ramazan bizden ne bekler? Bir taraftan da merhamet bekler. Yani bir yetkinlik de kazanmamız gereken Ramazan boyunda merhamet etmek. En başta kendi nefsimize merhamet etmek. Arada nefsimizle konuşabiliriz. Bizden o kudurgan ve buyurgan azgın istekleri karşısında. Ya kardeş bak sen de yanacaksın. Beni de yakıyorsun. Beni yakarken sen de yanacaksın. Sen de benim içimde bir varlıksın sonuçta. Gel seninle anlaşalım. Ne kendini yak ne beni yak. Merhamet et bana, acı bana diye ondan da bir merhamet dilenebiliriz. Ona da merhamet gösterebiliriz. Ona nasıl merhamet gösterebiliriz? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu şekliyle nefsimizin de üzerimizde hakları vardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde söylediği gibi onun iyi şartlarla barınmasını sağlamak, iyi şartlarda yaşamasını sağlamak, iyi şartlarda yemesini, güvenlik ihtiyacını sağlamak. Onun kendini ifade ihtiyacı var, onun kabul görme ihtiyacı var. Azgınlığa, fuhşiyata, kibire, gurura, cakaya, çalıma kaçmadan meşru çerçevede onun ihtiyaçlarını görmek, onun üzerimizdeki hakları. Ama bizim de onun üzerinde haklarımız olsa gerek. Bunun başında da nefsimizin bize merhamet etmesini sağlayarak sürekli buyurgan emirleriyle şunu yap, şunu yap, şunu yap en sonunda biliyorsunuz Boğaz Köprüsü'ne götürüyor o canı. Bütün kontrol onda olursa intihara götürüyor. Atlıyor kendini, değersizleştiriyor, yok ediyor, fuhşiyata götürüyor, sapkınlığa götürüyor, çirkinliğe, edepsizliğe, hayasızlığa, ahlaksızlığa götürüyor. Nefsin buyurganlığı, kudurganlığı çok iyi anlamamız lazım. Onun için İslam bir nefis terbiyesi dinidir. Bir nefis muhasebesini yaparak o nefsin buyurganlıklarına karşı bir dakika dur frenini ortaya koymamızı ister. O da iradedir az evvel anlattığım şekliyle. Dolayısıyla burada nefsimizin bize merhamet etmesini sağlayacak bir anlaşma ortaya koyabiliriz. Onunla konuşabiliriz, onunla anlaşabiliriz. Sonra eşimize, annemize, babamıza, çocuklarımıza, konu komşuya, yolda kalmışa, fakir fukaraya, düşküne, yetime, özellikle yaşlılara, oruç tutamayanlara, Ramazan'da nasiplenemeyenlere, sosyal medyada çok nasıl söyleyeyim, hadsiz şeyler görüyorum aziz dostlarım. Yani toplumumuza da merhamet etmemiz lazım. Edepsizliğin, ahlaksızlığın anlamı yok. Yani onlar da bizim çocuklarımız. Oruç tutmayanlar da bu ülkenin vatandaşları. Elbette tutsalar çok daha iyi olur. Ama Allah henüz onları nasiplendirmemişse hiç mi ibret almayacağız İslam tarihinden? Hani Hazreti Ömer de bir zamanlar inanmıyordu. Yani Ebu Sufyan Efendimiz inanmıyordu bir zamanlar. Mekke'nin %90'ı inanmıyordu. Hep onların zürriyetinden geldi. Dolayısıyla Allah onları birbirine kırdırmadı. Aralarında bir muhabbet hasıl etti, huzura getirdi ve onlar birbiriyle kardeş oldu. Bu da Allah'ın bir rahmeti. Aynı merhameti bizim göstermemiz gerekmiyor mu? Üstelik yerdekilere merhamet ettiğimizde göktekilerin bize rahmet edeceğinin garantisi varken biz nasıl merhametsiz davranabiliriz? Şefkatimizle, merhametimizle, kibarlığımızla, sevecenliğimizle. Yani zorbalıkla din sevdirilmiyor. Bu çok kesin bir şey. Dayakla, döverek, öldürerek, işkencelerle, ki Allah Resulü tamamen yasaklamış bunu. Haşa, nasıl olabilir yani? Çok özür diliyorum. Affımı istirham ederim ama anlatmanın başka bir yolu yok aziz dostlarım. Böyle bir bahçelik yoldan geçiyordum geçenlerde. Çok özür dileyerek, ne olur beni affedin. Böyle bir tükürme ihtiyacı hasıl oldu. Kimsenin de olmadığı bir yer, böyle yol kenarına tükürdüm ama bir böyle bir yeşil bir çiçeğin üstüne gitti. İrkildim yani. Allah'a sanırım riyadan. Ben yani örnek bir insan değilim. Nefsini bu derece terbiye etmiş bir insan değilim. Ama bir anlık bir şey yani, bir şuur. Bir anlık böyle bir şey gelir ya, böyle bir aydınlanma. Dedim ya Münir, o çiçeği o şekliyle, o yeşilliği Allah dizayn etmiş. O Allah'ın tasarımı. Allah öyle irade etmiş yani. İrkildim böyle. Gidip silesim geldi böyle. Hani yol kenarı, nasıl olsa kimse yok. İşte topraktı, şuydu buydu diye sağa sola tükürerek geçmemek gerekiyor demek ki yani. Şimdi bir ota, bir çiçeğe, bir yeşille bu derece hürmet ediyorsak, gerçekten ilkildim aziz dostlarım. Allah'ın zevki ne demek yani? Hadi git de kopar kopartabiliyorsan, hadi git kes kesebiliyorsan, hadi tükür üstüne tükürebiliyorsan, hadi git üstünde tepin tepinebiliyorsan. Bir tane yeşilliğe bu şekilde bakabiliyorsak eğer, acaba Allah'ın özene bezene yaratıp ruhuna üflediği insana nasıl davranacağız? İşte tasavvufta mutasavvuflar, sufiler, üstadımız, büyüklerimiz, hocalarımız o mertebede yaradılanı severiz, yaradanın ötürü demeleri bu boyut herhalde yani. Hani ilk defa öyle bir kapı açıldı gibi o boyutta bir şeyler görmek nasip oldu. O da bir kerelik bir şuur yani, şuursa bir kerelik de ne olacak da, haşa kendimizi de böyle bir mertebeye koymayalım. Allah'a sığınırım, öyle bir insan asla değilim. Dandun hayatı yaşayan bir günahkar kulum aziz dostlarım. Affımı istirham ediyorum. Dua buyurun. Ama hani ota böyle bir hürmet oluyorsa acaba insana nasıl bir hürmet olabilir? Merhamet edelim ne olursunuz. Geleceğin ne olduğunu kimse bilmiyor. Son nefeste o gerine gerine orucun lezzetini, cakasını satarak etrafa yaşayanların son nefeste ne olacağını bilmiyoruz. Ha bunu söylerken de son nefeste ne olacağını bilmiyor. Hadi oruç tutmayalım, hadi Allah muhafaza fuhşiyata, hadi içkiye, kumara. Haşa. Tabii ki Allah'ın istediği bir kul olalım, o ayrı. Ama merhamet edelim. Rahmet ayında, Ramazan ayında merhamet edelim ki, merhametli davranalım ki Rabbimiz de bize merhamet etsin. Bunun için de Ramazan'ın bizden beklediği çok temel yetkinliklerden bir tanesi, Ramazan bizden affetmemizi de bekliyor. Hem Ramazan ayına misafir olacağız, Ramazan bizi ağırlayacak, hem de o şahs-ı manevinin konağında, Ramazan konağında kulları affetmeyeceğiz. Yani maalesef yani o kadar böyle çirkin, o kadar kasıtlı bir şekilde Hollywood'da başlayan fuhşiyat, kötülük, Yeşilçam'la ve müzik sektöründe o kadar çok dilimize pelesenk oldu, bizi yanlış yönlendirdi ve ahlakımızı bozdu ki, işte Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Dilimizde çocukluğumuzdan beri haşa haşa haşa, nasıl olabilir? Allah'ım ben affettim, lütfen sen de affet diye Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu şekliyle hem Habibim sen onları affet, hem de Allah'tan da mağfiret dile onlar için. Asıl İslami terbiye, Rabbin mürebbiyeliğinde İslam ahlakı bu olsa gerek yani. Affedeceğiz, yetmeyecek. Allah'ım aynı Uhud ashabı gibi, aynı en tepesini terk eden, Allah Resulü'nün emirlerine itaatsizlik yapan o sahabe-i kiramı Allah'ın affettiği gibi, Allah Resulü'nün de affettiği gibi, Allah'tan onlar için mağfiret dilediği gibi affetmekle yetinmeyeceğiz. Allah'ım ben affettim, ne olursun sen de onları affet, affediver diye bir de onlar için ilticada bulunacağız. Mümkünse onlar için iki rekat bir namaz kılacağız. Mümkünse birkaç kuruş bir infak edeceğiz. Sadaka vereceğiz onlar için. Af gerçekten böyle olursa anlamlı oluyor. Affetmezsek Ramazan'dan affolunarak nasıl çıkmayı umuyoruz ki zaten? Can dostlarım, aziz dostlarım. Aslında yani programın sonuna geldik ama çok kısaca malumunuz Kadir Gecesi'ni ihya etmiş olacağız. Ben 15. haftanın programını gelecek hafta yaptığımda. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni bir başka açıdan ele alarak, elbette 1000 aylık nafile ibadetten daha evla, elbette 80 küsur yıllık bir insan ömrüne sığmayacak kadar hayır hasenatın bize bahşedildiği bir lütuf gecesi, Kadir Gecesi. Ama ben Kadir Gecesi'ne özgüven açısından bakmak istiyorum. Dolayısıyla bağışlanma ümidimizin, geride kalma ümitsizliğimi, bağışlanma ümidimizin zirve olduğu, geride kalma ümitsizliğimizin de yok edildiği, zirve yaptığı bir aydır Kadir Gecesi. Dolayısıyla Ramazan bizden böyle ümitsiz, umutsuz, ya Ramazan'da acaba duamız kabul oldu mu olmadı mı falan gibi değil. Özellikle Kadir Gecesi'nde bize o geceyi yaşatarak Rabbim dua edelim inşallah Kadir'i ihya edenlerden eylesin bizi Müslüman'a. Hiç başka vakitte olmadığı kadar müthiş bir özgüven verir Kadir Gecesi. Bu açıdan inşallah o geceyi yakalamaya, o geceyi ihya etmeye en azından hani namaz borcumuz vardır, zekat borcumuz vardır, affetme borcumuz vardır, bağışlama borcumuz vardır, kusurları örtme borcumuz vardır, kibir borcumuz vardır, gurur borcumuz vardır, gıybet borcumuz vardır. En azından bunlara niyetlenerek Allah'ım bütün bu kusurlara kırmızı kart artık bunları hayatımdan çıkardım. Allah'ım bütün yeşil kart olarak buyruklarına, emirlerine itaat ettim. İnşallah Kadir Gecesi'nde buna mihenk taşı yaptım, rengi noktası yaptım. Bundan sonra ben böyle bir kul olacağım diye. Aslında mukabelede hani söylediğim her Ramazan, işte Kadir Gecesi'ne kadar onu da zirve yaparak çıkarttığımız 3 tane Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla idrak ettiğimiz 3 vecibeyi Allah'ım ben Kur'an-ı Kerim okudum, mukabeleden de bunu öğrendim. Artık Kur'an-ı Kerim ahlakıyla ahlaklanacağım. Hepsini almam mümkün değil, keşke mümkün olsa ama bu yıl bu 3'ünü aldım. Ben bundan sonra şöyle şöyle bir insan olacağım diye bunu bir mihenk kabul ederseniz, bir nirengi noktası olarak atarsanız hayatınıza inşallah bayramı da çok güzel idrak etmiş, gerçek bayramlara kavuşmuş insanlar oluruz. Rabbim başta Filistin'in, Kudüs'ün, Ramallah'ın, Gazze'nin mazlumlarına rahmet etsin duamızı tekrarlayarak, onlara merhamet etsin, onlara izzet versin. Ümmeti Muhammed'i Gazze konusunda bilinçlendirsin, şuurlandırsın, iradesini onların lehine tecelli ettirerek onlara yardım etmemizi nasip eylesin. Bu İsrail zulmünü, Siyonist zulmünü durdurmamızı nasip eylesin. Bizden aldığı 300 yıldan beri gerilettiği izzetimizi yeniden bizlere tevdi eylesin ki gerçek bayramlara, izzetli, şerefli, haysiyetli bayramlara ulaştırsın diye duamızı yenileyerek hepinize Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Yaklaşmakta olan Kadir Gecenizi şimdiden tebrik ediyorum. Ve idrak edeceğimiz bayramımızın hakkımızda hayırlı olmasını, gerçek bayram tadında bir bayram olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah bir sonraki programı bayramda yapmış olacağız. Ama yarım kalan Ramazan bizden ne bekliyor ve dolayısıyla da bayramı nasıl ihya etmemiz gerekiyor şeyiyle 3. bölümüyle inşallah bitirmiş oluruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.